Ayrım 35.
Sayfa 350. Cavidan tertipli bir kurnazlıkla yaklaştı. Güzideyi babasının elinden aldı. Yumuşak lisanı vardı. Baban artık bizimle kalacak. Kendisini doya doya dinlersin. Şimdi önemli işimiz var. Güzideyi dışarıya doğru çıkarmak isterken Haldun hiddetli bir şekilde elinden alıp kızını bir daha bağrına bastı. Hiçbir söz, ses, hareket yoktu. Ama bir babanın duyabileceği sevgi şaha kalkmış ve birbirini kucaklayan bu iki sevgili bedenin sıcaklığını perçinlemişti. Bu zehir bir gün bitecek kızım. Güzideyi kendisi dışarı çıkardı, Cavidan'a yaklaştı. Sonumuz yaklaşıyor. Cavidan elindeki kozların gücüne inanmıştı. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ucuz bir sosyalizm gevezeliği ve 3-5 ucuz kadın iptilası. Bütün geçmişinin özeti bu. Kozların benim için hiçbir önemi yok. Senden ayrılacağım. Cavidan güldü. Alaycılığının şiddetini artırdı. Bunu kaçıncı kere söylediğini biliyor musun? Arkadaşlarım bile gülüp bana anlatıyorlar. İçki masalarında beni kaç kere boşadığını. Haldun bu alaycılığa alışıktı. Söylediklerinde önemseyeceği bir şey bulunmadığını biliyordu. Cavidan sertleşti. Sana sevgi gösterdim, anlamadın. Arzuyla koynuna girdim, fark etmedin. Şefkatle destek oldum, hissetmedin. Ama senden istediğim her şeyi yapıyorsun. Bana olan bağlılığını bir türlü anlamıyorum. Haldun içki almak için büfeye yanaştığında Cavidan erken davranıp masa üzerindeki elmalardan birini fırlattı. Haydi bakalım, göster maharetini, böl şunu ikiye. Haldun içkiye el sürmekten vazgeçti. Cavidan her zaman her istediği biçimde Haldun'u kendi dünyasında sıyrıya çeken bir şey bulup onu istediği ölçülerde durduruyor veya koşturuyordu. Haldun'a yaklaştı, gözlerinin içine baktı. Onu her istediği anda elde edebileceğini biliyordu. Bir değişik duygu içinde denemek istedi. Kendisine olan düşkünlüğünden memnundu. Haldun nerede gezinirse gezinsin, sonunda daima Cavidan'a dönmek isteyen bir teslimiyet içindeydi. Haldun'a doğrudan sordu. ''Neden bana bu kadar bağlısın? Bu düşkünlüğünün gerisinde ne var?'' Haldun umursamadı. Cavidan boşlukta bırakılışının acısını çıkarmaya niyetliydi. Peki insanlar neden sana bu kadar bağlanır, bari onu biliyor musun? Haldun'a yanaştı, gücünü sınar gibi denedi. Bir şey içer misin? İki kadehe içki koydu ve birini Haldun'a uzattı. Genel kurulda Şahin senin yerine Nemika'yı önerecekmiş. Haldun istifini bozmadı. Ben medya adamıyım. Beni tüccar katipleriyle karıştırma. Perize Neylan Hoca'nın kapısında bekleyen karaltıyı görünce ürktü. Akşamın karanlığı basmak üzereydi. Aklından kötü şeyler geçirmeye başladı. Yaklaştıkça heyecanı artıyordu. Yanına sokulup cesaretle kim olduğunu soracak ve eğer yüzündeki ifadeyi beğenmezse sert bir dille defolup gitmesini isteyecekti. Hayatında ilk kez birine kaba davranma kararını kolayca alamamış, üstelik gerçekten cesaretin istediği ölçüde kabalaşacağına ihtimal de vermemişti. Kendi yoluna gideceğine Neylan'ın konağına doğru yürüdü. Kapıdaki adamı yavaş yavaş tanıdık birine benzetmeye başladı ve rahatladı. Bekleyen Şevki kaptandı. Perize koşarak kaptanla kucaklaştı. Korktuğumu fark etmedin değil mi kaptan? Şevki kaptan güldü. Kim olsa korkar gelinim. Perize gelinim sözcüğünü duyunca duraksadı. Kim olsa korkar sözünün getirdiği cesaret verici dostluğa sevindi. Hayrola kaptan? Şevki kaptan elindeki küçük zarfı uzattı. Neylan Bey giderken bu zarfı bırakmayı unutmuş. Benim dükkana bıraktı. Bir fırsatta sana vermemi istedi. Ben de getirdim. Eksik kalmış bir şeyi söylemediği telaşıyla tamamlamak istedi. Yarın akşam buradaymış. Perize gözlerinin içinde sanki gökkuşağı varmış gibi rengarenk güldü. Kaptan, bunun için mi şu koca yokuşu çıktın? Şevki kaptan gururunu açıklamak istedi. Aslında güzel çipurolar yakaladım. Bir sana bir Neylan Hoca'ya getirmiştim. O arada mektubu da getirdim. Perize Şevki kaptanın küçük kurnazlığına inanmış gibi davrandı, koluna girdi. Haydi bana misafir ol. Çipuroları sen pişirirsin. Ben de sana güzel bir salata yaparım. Şevki kaptan dönmek zorunda oluşunu çok içten söylemişti. İçindeki nedir bilmem gelinim. Ama sevinçli haberlerin kokusunu çabuk alırım. Bu mektupta bereketli ağların çekilişindeki baba yiğitlik var. Perize mutfağa gitti. Balıkları bir kenara koydu, zarfı açtı. İçinde Haldun'un resmi ve altında uzun tutulmuş bir açıklama vardı. Telaşla okudu. Haldun, sosyalist mücadelenin tarihinde iz bırakmış insanların bu yeni durumu kavramakta zorluk çektiğini anlatan bir konuşma yapmıştı. Belli ki gazetesi Haldun'u dikkat çeken bir düzeye yükseltmek amacıyla hem resmini hem söylediklerini öne çıkarmıştı. Haldun, sosyalizm insanlığın biricik umududur. Toplumun hızlı kalkınması uğruna bu hedeften vazgeçilemez ve bu hedeflerden hiçbiri aleyhine halka zorla fedakarlık kabul ettirilemez. Sosyalizmin kapitalizme açık bir üstünlüğü vardır ve bu üstünlük hızlı bir ekonomik büyümeden ibaret değildir. Sosyalizmin asıl üstünlüğü somut insanın kendini gerçekleştirmenin tatmini içinde mutluluğa kavuşturmasındadır, diyordu. Neylan gazetenin ucuna küçük bir not eklemişti. Kızacağını biliyorum ama gerçeği söylemek zorundayım. Bu anlayışla sosyalizm savunulamaz. Eğer detaylardaki değerleri açıkça anlatan bir yöntem yoksa sosyalizm kendini ortaya koyamaz. Genellemelerle yapılan her mücadele sonunda ön yargılı itirazlar kadar sosyalizmi hırpalar. Bir hatanın bu kadar sık ve ısrarla işlenmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Geç de olsa döneceğim, gözlerini öperim. Neylan. Perize son cümleye takılmış ve nefis bir sofra kurup sabaha kadar olsa bile Neylan'ı beklemeye karar vermişti. Balıklar dolaptaydı. Şevki kaptan belli ki Perize'ye kıyamamış, çipuraları özenle temizletip getirmişti. Aklına gelinim sözcüğü geldi, güldü. Telefon çaldı. Neylan'ın aradığı heyecanıyla koştu, açtı. Ne zaman geliyorsunuz? Duyduğu sesle irkildi. Haldun işlerin karıştığını ve gelemeyeceğini söylüyor, sadece merak ettiği bir şeyi soruyordu. Gazeteyi okudun mu? Ankara'da herkes beni tartışıyor. Perize istifini bozmadı. Neylan'ın notu önündeydi, oradaki cümlenin ilhamıyla cevapladı. Sosyalizm genellemelerin tekrarında kendini ispatlayamaz. Ayrıntıdaki her değerinin tek tek anlatılması ve savunulması gerekir. Yoksa ön yargılı itirazlardan daha beter bir yara alıp çöker. Perize koltuğa oturdu. Birden camın gerisinde Neylan'ın suretini gördü, sevindi. Sonra telefona döndü. Sesindeki sevincin fark edilmesinden rahatsız oldu. Soğuk ve sıra savan bir ihmalle sesini yükseltti. Bir hatanın bu kadar sık ve ısrarla işlenmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Derin bir nefes aldı ve boşalttı. İyi geceler. Telefonu kapattı. Neylan'ın suretine döndü, bir süre seyretti. Sevinçli bir anın fark edildiği yerde Neylan'ın kıpırdamadan kendisini beklemesini arzuladı ve keyfince Neylan'a yürüdü. Tam vaktinde geldiniz, çipuralar neredeyse küseceklerdi size. Deniz arkadaşlarıyla toplantıdaydı. Dosyaları gözden geçirmişler ve elde edilen bilgilerden mutlu olmuşlardı. Bunu Neylan'a aktarmak istedi. Başarısını özetlemenin gerisinde içindeki fırtınalı hisleri de dindirmek istemişti. Telefonu çevirdi. Neylan verandadan içeri girip telefonu aldı. Anlatılanları sonuna kadar dinledi. Söylenenlerin mutluluğunu Deniz'e duyurmak istiyordu. Büyük iş becerdin genç avukat. Deniz'in teşekküründe tecrübeli bir aile büyüğüne gösterilen şükrandan başka bir gizli merakın sinsi izleri de vardı. Deniz Perize'nin orada olup olmadığını gerçekten merak etmişti. Neylan Deniz'in merakını gidermenin ötesinde bir kişisel hissinde tatmin ediyordu. Perize'nin kendi yanında olduğunu Deniz'e aktarmak, böylece farklı konumunun korunmasını sağlamak istiyordu. Perize'nin bulunuşunu bir tesadüf gibi aktarmak niyetinde değildi. Sözlerine biraz kuşkulu mana, biraz da fark edilmesini istediği duyguları katmak istedi. Perize burada, filozofunu duymak istiyor. Perize bu emrivakide Neylan'ın delikanlılaşan duygularını gördü, doğrusu biraz da hoşlandı. Deniz'in yüzünü, sesini, hele hele gözlerini çok özlemişti. Uzun bir sohbette duygularının fire vereceği korkusuna kapılıp kısa kesmeye karar verdi ama Deniz'i hasretli bir bekleyişe itmeyi de ihmal etmedi. Özledim seni filozof, özledim. Yeni şeyler öğrendim. Dönünce sana Pan'ın mitolojisini, Mevlana'nın felsefesini anlatacağım. Konuşmasını keserek seyyar ahizeyi Neylan'a uzattı. Geri kalanını sonra anlatırım. Neylan dinlediklerinden etkilenmişti. Sesindeki ciddiyet bu memnuniyeti gösteriyordu. Dönme zamanı geldi. Yarın ilk uçakla ver elini yepyeni bir dünya. Haldun odasına girdi. Hemen Müfit'i arattı. Sekreter önceden emin olduğu bir haberi veriyormuş gibi hazırlıklıydı. Müfit Bey'in telefonları hiç cevap vermiyor. Masasına oturdu, kendisi çevirdi, çıkan sese sordu. Müfit yanında mı? Aldığı cevap rahatsız etti. Bulunduğu numarayı ver. Eline kalem alıp bir kağıdın üzerine getirip durdu. 10 saniyen var. Ya şimdi başlarsın ya da seni mahvederim. Tepemin tası attığında neleri yapabildiğimi biliyorsun. Telefonda dinlediği numaraları kağıda yazdı. Karşısındakini alaya almaktan hoşlandı. O herifi koynuna alırken dikkat et. Elini sürdüğü her yeri kenefe çevirir. Aldığı numarayı çevirdi. Karşısındaki Haldun'un sesini duyunca şaşırmıştı. Bu numarayı nereden bulacağını tahmin etmeye çalıştı. Bu numarayı sadece Cavidan'a vermişti ve Cavidan'ın böyle bir hata işleyeceğini hiç ihtimal vermiyordu. Biraz susup önce Haldun'un ötmesini istedi. Haldun tek söz söyledi. Nemika'nın üzerine olanca hızınla git. Müfit rahatlamıştı. Şimdi koz kendi eline geçmiş gibiydi. Hep böyleydin Haldun, Cavidan'ın olaylarını izlerken hep geri kalırdın. Müfit'in böyle diklenen bir tonda konuşmasına anlam veremedi. Cavidan'ın olayları istediği yönü kazandırdığı hemen belli olmuştu. Müfit sözlerini tamamladı. Cavidan her şeyi durdurdu. Bana yalan söyledin, Cavidan'ın istediğini söylemiştin. Halbuki keyfin için kurmuşsun bu tuzağı. Haldun durumu kavradı ve telefonu kapattı. Cavidan bu konuda da kendisini kullanmış ve Müfit'i bu kere kendi isteklerine göre kullanmanın keyfini sürmek istemişti. Sabahın erken saatiydi. Uçak iniş için alçalmaya başlamıştı. Perize sevinçli bir şekilde Neylan'ı uyardı. Şu kızıllığa bakın lütfen. Babamın tarlalarına benziyor. Kaderimin değişeceği sevinçli bir gündeyim. Uçak inince düzgün kıyafetli bir şoför gelmiş kendilerini bekliyordu. Bavullarınız var mı efendim? Hayır, eve gidiyoruz. Perize Neylan'ın elini tuttu. Şurada bir kahve içelim. Yakın masalardan birine oturdular. Perize teşhir dolabından 2 sıcak poğaça aldı. Garson kahveleri getirip koymuştu. Poğaçaların birini kahve tabaklarından birinin yanına koydu ve Neylan'a uzattı. Küçük bir evim var. Oraya gitmek istiyorum. Sonra kendini özetleyen duygularını sıraladı. Babamın kelepir deyip bütün emekli maaşını yatırdığı bir piyanom var. Düğünlerde, toplantılarda kazandığım parayla aldığım bir flütüm var. Sevdiğim adamın yokluğunda koynuma aldığım kel kafalı küçük bir oyuncağım var. Oyuncağımın gamzelerindeki küçük çukurlarda gizlenmiş ümitlerim var, tesellilerim var. Penceresinden seyrettiğim geniş vadinin tam ortasında sık sık suları kesilen bir cılız şelalem var. Akşamları balkona çıkıp grup vakti güneşin kızıllığına dalıyorum. Bu kızıllık bana tatmak istediğim asıl hazzı belki vermiyor ama baba evinin verandasındaki renkleri hatırlatıyor. Onu nasıl özlediğimi bilemezsiniz. Perize duyguluydu. Neylan'ın yarım kaldı diyeceği hiçbir şeyi geride bırakmak istemiyordu. Dün gece anlattıklarının Neylan'da bazı tereddütler yarattığını hissetmişti. Şimdi onları ta çocukluğunun ilk günlerindeki duygulardan alıp bugünün sert düşüncelerine kadar getirmek kararındaydı. Biliyor musunuz? Hayatım akşam kızılığını seyretmenin tekrarıyla geçti. Asıl merakımı, zevkimi sizinle tattım. İlk kez sizin arka verandanızda denizin koynundan fışkıran şafak kızıllığını gördüm. Asmaların altında oturup adımın asıl anlamının bu kızıllık olduğuna karar verdim. Annemin taş fırında nar gibi pişirdiği ekmeğin kabuğundaki o muhteşem kızıl kahverengi ya da şakaklarını öptüğüm kısrağımın yelesindeki renk cümbüşü bu kızıllığı kıskandılar. Neylan'a baktı. Bir şükranı dillendiriyormuş gibi gururluydu. Bu gururun önemli payını Neylan'a kazandırmak isteyen hazırlıklı bir ümit ve teselli vardı. Bir tek sizin gözlerinizde bu kıskançlık yoktu. Telefon çaldı. Yüreğinin pırpır ettiğini hissetti. Korkulu bir rüyaya dalıyormuş gibi ürkekti. Heyecanla titreyen vücudunda hiçbir korkunun yerleşmesine artık izin vermeyecekti. Kim buna teşebbüs ederse tırnaklarını gırtlağına geçireceğine yemin etmişti. Telefonu açtı. Haldun karşısındaydı. Sesinde insanı ürküten bir hiddet titriyordu. Hemen o adamı terk ediyorsun, yoksa yarın onu mahvedecek her şeyi yapmaya başlıyorum. Perize titredi. Yapamazsın bunu. Sana beni tanımadığını söylemiştim. Haklısın, tanımamışım. Telefonu kapattı. Dokunsalar ağlayacaktı. Gene en güzel anımı mahvetti. Haldun maruz kaldığı muameleyi hazmedememiş tekrar aramıştı. Perize telefonu açtı, hemen söyleyeceklerini özetledi. Senden korkmuyorum Haldun, kendimi buldum. Cavidan'dan da güçlü bir kadınım. Sen onun önünde eğiliyordun, ben de onu önümde eğeceğim. Telefonu Neylan'a uzattı. Bu sizde kalsın. O vermişti. Her aradığında istediği cevabı verin ona. Yumuşak sesle fısıldadı. Küçük evimi istiyorum. Kendimi istiyorum. Gençlik günlerimin temizliğini istiyorum. Kendini tutamadı. Ne olur Perize'yi istiyorum. Perize'mi verin bana. Haldun İnci'yi aradı. İnci'nin sesinde değişen hiçbir şey yoktu. Sadece nasihatlerinin tonunda bir değişiklik vardı. Sana Cavidan'ı zorlama demiştim ama her eteğin rüzgarından pay çıkarman sana bu defa pahalıya mal olacak. Haldun ummadığı bir zorlamayla karşı karşıya gelmişti. Sert bir cevapla üzerine gelmesini önlemek istedi. Saçmalama, ne söylediğinin farkında mısın? İnci işi pişkinliğe vurdu. Nemika'nın üzerine gitmek hanginizin aptallığı? Cavidan'da bu saflığa hiç rastlamadım. Haldun bu değişikliğe anlam veremedi. Cavidan ile İnci arasında böyle bir yakınlık kurulmasının hiçbir ihtimali yoktu. Acaba nasıl bir gelişme yaşanmış ve İnci düne kadar bütün desteklerini veren kadın olmaktan çıkıp olaylara uzak kalan bir tavır takınmıştı? Sormayı denedi. Nedir bu tavır değişikliği? Hayır, hiçbir şeyi değiştirmiş değilim. Sadece senden emin olamadığım hususları garantiye almak istedim. Nemika'ya oynadığın oyun yersiz ve seviyesizdi. Böyle bir hatayı nasıl işlediğini anlamıyorum. Haldun duruma açıklık getirmek istedi. Cavidan istemişti. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. İnci durakladı. Haldun'un kendini doğrulamak için sık sık yemin ederek ikna yollarını denediğini geçmişte çok yaşamıştı. Bu kere içindeki garip bir kıpırtı Haldun'un doğruyu söylediği hissini yaratmıştı. Nemika'nın talihsizliğine esef eden bir üslupla hükmünü verdi. Bu hilenin seviyesizliği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Haldun şansını bir kere daha denemek istedi. Seni görmek istiyorum. Seni görmem lazım. İnci kısa bir öğütle işi bitirmek istedi. Aklını kullan, kendini kurtar. Genel kurul için güzel bir konuşma hazırla. Yine büyüle dinleyenleri. O zaman seni kurtaracak bir fırsat belki kapını çalabilir. Telefonu kapatıp balkona yürüdü. Şahin Bey'e yanaştı. Onurlu bir hususiyetin sahibini karşılar gibi tertipli ve sevinçliydi. Şehir buradan bir çariçe gibi görünür. Semih'e döndü. Onun için şefkat ve sevginin altın köprüsünü uzattı. Gözlerinde hasret kalmış bir gururun ışıltıları vardı. Yanıma gel. Veliahtlar saray balkonundan takdim edilirler. Deniz'in özel telefonu çaldı. Karşısındaki sesin kendisini arayacağını bekliyordu. Hemen konuya girdi. Bu sabah size anlattıklarım maalesef doğru. Nedenini kestirmek mümkün değil ama bu hücumların gerisinde beni değil asıl dostumuzu küçük düşürmek isteyen bir tertip var. Sonra bir cümleyle muhatabını güçlendirdi. Siz dayanıklısınız, o değil. Konuyu ona sıçratacaklar. Bugün her şey hazırlanmış durumda. Karşısındakini dinledi ve sevinçli bir haber verdi. Ne olur bizi bu zevkten mahrum etmeyiniz. Yaşlı danışmanın telefonu çaldı. Tanıdık bir sese benzemiyordu. Karşıdakinin dediğini duyunca irkildi. Buyurun efendim. Karşısındaki kim olduğunu söylemeden önce konunun taşıdığı öneme işaret etmiş ve yaşlı danışmanı silkelemişti. Yılların kurdu, sevinçle gözlerini parlattı. İsterseniz her şeyi allak bullak edebilirsiniz. Dinledikleri giderek merakını artırıyordu. Sizinle birlikte hareket edecek birini tanıyorum, çok yakından tanıyorum. Artık konuşma karşılıklı soru cevap basitliğinden çıkmış, sanki bir strateji toplantısına dönmüştü. Yaşlı kurt sorulan her soruya tek tek cevap vermeye başladı. Yeter ki akıllı bir davranışın içinde olalım. Elbette ki yaparız. Size ne zaman ulaşabilirim? Karşısındaki ses sadece söylediklerinin yapılmasını isteyen bir ciddiyet ve kesinlik içindeydi. Yaşlı kurt son soruyu cevapladı. Bugün. Genel kurul toplanmıştı. Hepsi masanın etrafına yerleşmiş, asıl patronların gelmesini bekliyorlardı. Şahin Bey ve Semih önceden gelip yerlerine oturmuşlardı. Cavidan Haldun'la beraber içeri girdi. Semih ve Şahin Bey'in yanına geldi. Nezaketin karşılıklı ölçülerine saygı gösteren sükunet içindeydiler. Semih'e ümit veren bir bakışın sıcaklığını uzattı. Semih, bir koltuk atlar mısın lütfen? Cavidan doğru masanın karşısına gitti, Nemika'ya yanaştı. Sana yapılanlardan hiç haberim yoktu. Haldun'un yaptıklarından utandığımı bilmeni isterim. Nemika hiç şaşırmadı. Cavidan gülerek ekledi. Senin için bir koltuğu boş bıraktık. Nemika sabırlı olmanın hazzını tatmıştı. Peşini bırakmaya niyetli değildi. Hızlı adımlarla gidip boş koltuğa oturdu. Bir yanında Semih, diğerinde Haldun vardı. Semih'e fısıldadı. Sen iyi bir insansın. Haldun kendisine eğildi. Başına gelenlerden haberim yok. Hepsi Cavidan'ın işidir. Cavidan sakin duruyordu. Aynı sükunet Şahin Bey'de de vardı. Genel kurulun alacağı karar için gerekli oy sayısı henüz tamamlanmamıştı. Cavidan'ın ve Şahin'in eşit oranlarda olması ne Haldun'un ne de Nemika'nın hakkında bir karar almasına imkan veriyordu. Bu dengeyi ancak Haldun'un sergileyeceği kişilik ve mesleki tecrübe değiştirebilirdi. Cavidan bu güven içindeydi. Haldun'un kürsüye çıkıp herkesin hayranlıkla izleyeceği bir konuşma daha yapacağını düşünüyordu. Sırf bunun için Haldun'un gönlünü yapmış, hatta küçük kaltak dediği kadınla gizli buluşmasına bile göz yummuştu. Şimdi sıra Haldun'un borcunu ödemesine gelmişti. Cavidan'ın işaretiyle Haldun kürsüye çıkıp yine uzun ve etraflı bir konuşmayla etkili olmayı denemek istedi. Artık eski ilgi kalmamıştı. Taraflar kamplara ayrılmışlar ve kararın bir an önce alınması için bir süre daha beklenmesinin belki bir fırsat yaratacağını düşünmüşlerdi. Eşit oranda temsil edilen hisse senetleri yeni bir yönetim seçmeye yetmiyordu. Yeni bir yönetim seçilememesi eskisinin bir dönem daha devamını gerektiriyordu. Cavidan ve Haldun bu rahatlığın içindeydiler. Haldun bıkmış gibi davransa bile Cavidan'ın bu küçük tertibinden istifade etmek istiyor ve uzun yıllar elinde tuttuğu otoriteyi kaçırmaya niyetli görünmüyordu. Bu yüzden Cavidan'ı isterse önemsemeyebilirdi. Çünkü bir dönem daha yönetimde olabilmesi imkanı kendisi için ciddi bir cesaret kaynağıydı. Bütün mesele Cavidan'ı kızdırmamaktı. Yıllardan beri hep bu ihtiyaç içinde Cavidan'ın dediklerine itaat etmişti. Haldun konuşmasını kısa kesmiş ve kürsüden inmişti. Son cümlesi vurucuydu. Bu meslek başarıyı hiçbir zaman tesadüfe bırakmamıştır. Kader bu mesleğin erbabını bir aklı selim içinde mutlaka bulur ve layık gördüğü sahibine teslim eder. Haldun kürsüden indi. Cavidan'ın yanına oturdu. Artık değişecek bir şey yok. Cavidan Haldun'un yine vakitsiz karar verdiğine inanıyordu. Önce Şahin'e dostane bir köprü uzatacak, ister Semih ister Nemika hangisini istiyorsa onu konuşturmasını isteyecekti. Sonra Haldun'un yeniden yönetimini kabul ettirecek son ve vurucu noktayı kullanacaktı. Bu nokta küçük bir iğneydi. Dokunacak ve Nemika'yı bir balon gibi patlatacaktı. Şahin'e döndü. Nemika'nın şansında parlak bir güneş var bugün. Şahin Bey hiç oralı olmadı. Cavidan konuşmasını sürdürdü. Haydi Haldun'un yönetimini yeniden oya koy. İşi ayağa düşürme. Cavidan Nemika'ya döndü. Kullan şansını.